Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İbrahim suresi Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın Mekke döneminde Allah tarafından peygamberimize bildirilen surelerden bir tanesidir. Surenin Mekki olması, yani peygamberimize Mekke döneminde Allah tarafından indirilmiş olması dolayısıyla surenin anlattığı konular, bizlere verdiği mesajlar genellikle diğer Mekki surelerde olduğu gibi öncelikle Allah'ın rububiyeti, tek ilah olması, ondan başka ilahlığı reddetme konuları bu sure içerisinde karşımıza çıkacak. Yine geçmiş dönemlerdeki kavimlerin yaşantılarından Rabbimiz kısa kısa özetler vermek suretiyle bu sure içerisinde bizlere neye inanmamız gerektiği, hakikat nedir, batıl nedir, hak nedir, bunları inşallah Rabbimiz bizlere anlatacak, bizlere öğretecek. Geçmiş dönemlerde peygamberimizden önceki dönemlerde ilk çağdaya adlandırdığımız Hazreti Adem'den Hazreti Musa aleyhisselama kadar olan dönem içerisinde yaşanan olaylar Rabbimizin İslam düşmanlarına, Allah düşmanlarına, peygamberlerimizi reddedenlere karşı Rabbimiz tarafından onlara verilen cezalar kısa ve öz olarak anlatılıyor. Yine Musa aleyhisselam'dan bizim peygamberimize kadar dönem diye adlandırdığımız ikinci çağda da yine Musa aleyhisselam'ın hayatından çok kısa da olsa bir kesitten Rabbimiz o dönemdeki müminlere vermiş olduğu desteklerden bahsedecek. Ve son olarak da peygamberimiz dönemindeki Mekke müşriklerinin peygamberimize karşı takındıkları tavırlar ve peygamberimizin bunlara karşı yaptıkları nasıl bir tavır, nasıl bir politika, nasıl bir yöntem izlemesi gerekir? Yoksa peygamberimiz bu verdiği mücadelede başarısızlığa mı uğrayacaktı? Bu konularda Allah-u Teala geçmiş dönemlerden peygamberimize ve bizlere örnekler vermek suretiyle bu vermiş olduğumuz mücadelede yılgınlığa, bıkkınlığa, usangınlığa hiç gerek olmadığını, hakka talip olanların, hakka inananların, Allah yolunda olanların mutlak ve mutlak başarıya ulaşacaklarını, geçmiş dönemlerde Müslümanlar bizatihi mücadeleye girmemelerine rağmen Allah o İslam düşmanlarını, peygamber düşmanlarını çeşitli yöntemlerle yok edip helak ettiyse ve Müslümanlar sonunda galip gelenler olmuş ise bundan sonra da inşallah peygamberimiz döneminde bunları biz gördük. Peygamberimize sataşanlar, müşrikler, münafıklar, Yahudiler ve Hristiyanlar peygamberimizin karşısında her zaman mağlubiyeti tattılar ve yok olup tarih sahnesinden silinip gittiler. Bugün de bizimle sadece İslam kimliğimizden dolayı mücadele edenler, Müslümanın varlığından rahatsız olanlar, Allah'ın ayetlerin kendisine duyurulmasından rahatsızlık duyanlar, yüzleri ekşiyenler, kimyası bozulanlar, tarih sahnesinden daha önceden olduğu gibi yok olup gidecekler. Allah'ın izniyle bu din, bu kitap, bu peygamberimizin bu mesajı kıyamet gününe kadar baki kalacaktır. Zaman içerisinde zaman zaman bunlar Allah'ın sünnetullahıdır, Allah'ın yasasıdır. Zaman zaman Müslümanlar galip geleceklerdir. Müslümanlar dünyaya egemen olacaklardır, dünyaya yön vereceklerdir. Zaman zaman da Allah Müslüman olmayanlara da bu dönemleri yaşatır ki bu tabii ki Rabbimizin dünyada insanlar üzerinde galibiyet ve mağlubiyeti insanlar arasında dolaştırıp durduğunu kendisi söylüyor. Bakıyorsunuz ki Bedir'de çok az sayıdaki bir Müslümanın 1000 melekle, 3000 melekle, 5000 melekle destekleyebileceğini söyleyen Rabbimiz aynı durum karşısında Uhud Savaşı'nda da bir başka durumla Müslümanlar karşı karşıya kalabiliyorlar. Bunu geneline şamil yaparsak, yani genel bir dünya kıyamete kadar olacak zaman içerisinde, demek ki zaman zaman Müslümanlar düşmanlara karşı galip gelecekler, zaman zaman da Müslüman olmayanlar Müslümanlar üzerinde galip gelebilirler. Bu gerçek ve samimi olan Müslümanı seçmek yönünden de önemlidir. Yani bakarsınız ki sürekli İslam ve Müslümanlar galip gelmiş olsalardı, o zaman Müslümanların arasına zaman zaman gerçekten samimi olmayan insanların da sızması mümkün olabilirdi. Nitekim Peygamberimizin Medine döneminde bakıyorsunuz ki Bedir Savaşı'nda Müslümanlar galip geldi de bir kısım insanlar hemen Peygamberimizin etrafında toplanan münafıkların var olduğunu görüyoruz. Ama Peygamberimiz bir savaşa çıkacağı zaman da bunların işte canları tatlı gelip de bu savaştan hem de şehrin kıyısından geri döndüklerini de görebiliyoruz. İşte bu tür hadiselerin olmuş olması samimi olanla olmayanı seçmek açısından Allah-u Teala'nın bir imtihanıdır. Bazen Müslümanlar galip gelecektir. Bazen de Müslümanlar mağlup olacaklardır. Bu başlarına gelen bu acı durumların karşısında Müslümanın nasıl bir tavır takınması gerektiğini yine Rabbimiz bizlere öğütlüyor, bizlere söylüyor. Bu metodu takip ederek sabırla, namazla Allah'tan yardım isteyerek içinde bulunduğumuz durumlardan kurtulmamızı yine Allah'tan istememiz gerekiyor. Bizim birinci ve öncelikle hedefimiz iyi bir Allah ve Resulü'nün bizlere tavsiye ettiği Müslüman modelini yaşamaktır, Müslüman tipini yaşamaktır. Bizim başarı olmamız veya olmamamız, yani bir devlet kurmamız veya kurmamamız, dünya üzerinde hakim olmamız veya olmamamız Allah'ın takdirinde olan bir iştir. Öncelikle yapmamız gereken bireysel planda da olsa Allah ve Peygamberimizin istediği iyi bir Müslüman modeli oluşturmaktır. Evet, bu hatırlatmalardan sonra sureye başlayabiliriz. Bazı surelerin baş tarafında geldiği gibi bu sureyi celile de hurufu mukatta diye adlandırdığımız harflerle başlıyor. Elif, lam, ra. Kitabun enzellahu ileyke lütuhricen nase minel zulümati ilen nuri bi iznini rabbihim ila sıradil azizil hamid. Evet. Birincisi hurufu mukattadır dedik. Allah biliyor, biz bilmiyoruz. Bu konuda Rabbimizin Kur'an'da bir açık ve sarih, belirgin bir açıklaması olmadığı için en iyisinde Allah bilir deyip geçiyoruz. Üzerinde eğer gerekli olsaydı Müslümanlar için mutlaka bilinmesi gereken bir bilgi, lazım olan bir bilgi olmuş olsaydı Rabbimiz mutlaka bunu da bizler için açıklardı. Ama açıklamadığına, böylece kaldığına göre biz de bu konuda Allah en iyisini bilir deyip Allah'ın gönderdiği şekliyle bunu açıklamak durumundayız. Fazla teferruata girmemek için bu kadarı yeterlidir diyoruz. Evet. İkinci, hemen bu hurufu mukatta dediğimiz harflerden sonra gelen bir ifade, bir kelime. Kitabun enzellahu ileyke. Biz Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama Allah-u Teala hitap ederek bir kitabın indirildiğinden bahsediyor. Nasıl bir kitap bu? Burada görmesek de başka surelerde kitabın özelliğini görüyoruz. Ve bir ayet-i kerimede Bakara suresinin baş tarafındaki ayette la raybe fih der, yani içerisinde şüphe olmayan bir kitap, içerisinde eğriliğin, yanlışlığın dünyada belki de kesin olarak hiç şüphe edilmeyecek, hiç tereddüt edilmeyecek, ne söylemişse mutlak doğru olan bir kitabı Rabbimiz Peygamberimize indirdiğini söylüyor. İndiren kim? Allah-u Teala. Kime indi? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama indi. Niçin indi? Onu da açıklıyor Rabbimiz. Lituhrice, çıkarman için senin. Tabii ki hitap burada Peygamberimize de olsa da şu anda ileyke zamirinin muhatabı olarak biz kendimizi de alabiliriz. Yani bu kitap bize de indi. Niçin indi sorusunu biz kendimiz de sorabilir ve cevabını kendimiz üzerinde araştırabiliriz. Lituhrice, çıkarmamız için. Kimi? Ennase, insanları. Nereden çıkaracağız? Mine zulümati, zulümattan, karanlıklardan. Dikkat ederseniz zulümat kelimesi zulüm kelimesinin çoğuludur ve burada çoğul olarak gelmiştir. Niçin çoğul olarak gelmiştir? Çünkü hak birdir, doğru tektir, birkaç tane doğru yoktur. Zaten bundan sonraki gelen ilen nur kelimesinden de anlıyoruz ki burada sadece nur kelimesi hak yol, hidayet yol, sırat-ı müstakim tektir. O da Allah'ın yoludur. Ama dalalet, sapıklık, batıl yollar çok çok fazladır. Herkes kendi ideolojisine göre dünyada etrafımıza baktığımız zaman birçok yanlış yollar, bir takım yanlış ideolojiler, düşünceler, nizamlar, sistemler görebiliriz. Onun için de burada Zulümat derken çoğul zikredilmesinin nedeni de bundan dolayıdır. Batıl yollar sayılamayacak kadar belki de çoktur ama nur dediğimiz hidayet yolu, Kur'an yolu, Allah'ın yolu tektir. Allah öyle dedi. Biiznini Rabbihim bunu bu şekilde açıkladıktan sonra insanları dalaletten, sapıklıklardan ve karanlıklardan ile nuri aydınlığa, hak yola, Allah'ın yoluna, peygamberin yoluna, Kur'an'ın yoluna biizni Rabbihim, Rabbin izniyle çıkarman için ila sıradıl azizil hamid, o yol ki orası öyle bir yoldur ki aziz olan ve övülen, güçlü kuvvet sahibi olan Allah'ın yoluna, Allah'ın izniyle, Rabbinin izniyle insanları sapıklıktan, dalaletten hidayete çıkarman için Allah tarafından sana indirilen bir kitaptır der Allah-u Teala. Evet, bu ayet-i kerimeyi dedim. Elbette ki ileyke zamirinde peygamberimiz kastedilmiş olsa da bu ayetin muhatabı biz, şu anda biziz. Demek ki insanları, biz karşımızda bir insan varsa acaba ben bu insana ne anlatırsam doğru şey anlatmış olurum, hidayete gelmesine vesile olabilirim diye düşünen insan için Allah kaynağını bize gösterdi. O da Kur'an'dır. Kur'an'ın dışında hiçbir düşünce insanın üzülmesine, tereddüt etmesine, kaygılanmasına, endişelenmesine hiç gerek yoktur. Bir yere gittiniz, size dediler ki hocam buyurun, kardeşim buyurun, bir Müslüman olarak sizden bir şeyler konuşmanızı, bir şeyler söylemenizi istediler. Hiç tereddüt etme mahal yok. Hemen açacağız, Kur'an'dan bir sayfayı açacağız, bir sureyi açacağız ve o sureyi Allah ne söylemişse o insanlara aktaracağız. Bu kadar rahat. Çünkü Allah'ın bize gönderdiği bu kitabından başka, hak bu kitaptan başka bizi karanlıklardan nura götürebilecek, aydınlığa götürebilecek olan başka bir kaynak yoktur da onun için. Üzülmeye, kaygılanmaya, endişelenmeye, ben ne yapacağım gibi böyle bir arayışların içerisine girmeye gerek yok. Ve bizim elimizdeki bu kaynak kitap herkese, her seviyedeki alim bir toplumla mı oturacaksınız? Ben bunları ne anlatabilirim diye tereddüdünüze gerek yok. Kur'an anlatacağız. Cahil bir insanla mı görüşüyorsunuz, konuşuyorsunuz? Ben buna ne anlatabilirim diye düşündüğümüz zaman hemen Kur'an'dan bir ayeti açıp ona okuyabiliriz. Yaşlısına, gencine, kadınına, erkeğine, herkese hitap eden, herkesi karanlıklardan aydınlığa çıkarabilecek olan bir kitaptır. Evet, birazcık da Hamid kelimesini açıklamak istiyorum. Mahmud'la Hamid kelimesi farklı şeylerdir. Mahmud dendiği zaman övüldüğünden dolayı methedilen insan, yücelen varlık anlama gelir. Ama Hamid kelimesinde övülse de övülmese de, methedilse de birileri tarafından, methedilmese de, ululansa da ululanmasa da, büyüklense de büyüklenmese de kendiliğinden, zatından yüce olan bir varlıktır. Onun için de Allah böyle birisidir. Birileri Allah'ı övse de övmese de, bugün dünyada 6,5 milyar insanın var olduğu söyleniyor. Bunlar içerisinde Allah'ın varlığını, gücünü, kuvvetini, hakimiyetini, otoritesini, tek ilah olmasını kabul eden insan sayısı isterse az olsun, isterse çok olsun hiç fark etmez. Allah Hamid'dir, yücedir, uludur, güç ve kuvvet sahibidir. Evet. Bu güç ve kuvvet sahibi olan Allah insanları sapıklıktan hidayete çıkmaları için Kur'an gibi bir kitabı peygamberimize ve de bizlere gönderen Allah, lehu el Allahillezî lehu mâ fis semâvâti ve mâ fil arz ve veylül lil kâfirîne min azâbin şedîd. Bu özelliklere sahip olan Allah aynı zamanda nedir? Lehu mâ fis semâvâti ve mâ fil arz. Yerde ne varsa, gökte ne varsa, yeryüzünde ve gökyüzünde olanların tamamen sahibi Allah'tır. Sahibi Allah'sa onlar da sahibinin emir ve direktiflerine göre hareket ederler. Allah'tan aldıkları emirleri harfiyen yerine getirirler. O konuda onların, herhangi bir konuda Allah'a karşı yeryüzünde ve gökyüzünde olanların, bütün varlıkların, bütün cisimlerin, canlıların, cansızların Allah'a karşı bir itaatsizlikleri ve saygısızlıkları söz konusu değildir. Allah'tan aldıkları emirleri ne ise, eğer bir insana itaat etmeleri gerekiyorsa itaat ederler. Eğer bir insana karşı etinden sütünden yararlanmamız için Allah bize bir şeyler vermişse onlar bize yok artık senelerce size et süt veriyorum bugün de vermeyeceğim diyemezler. Allah'tan hangi amaç ve gaye için yaratılmışlarsa bu amaç ve gaye doğrultusunda hayatlarını sürdürürler giderler. Gökyüzünde olan güneş, ay ve yıldızlar tamamen Allah'ın emri üzere, Allah'ın belirlediği yörünge üzerine, Allah'ın takdir ettiği menzillerde durmak şartıyla günlerini böylece tamamlar giderler. Allah bitti deyinceye kadar. Ne zaman Allah diyecek ki bugün güneşe ışık ve ısı vermeyeceksin, o gün güneş ve ışık ve ısı vermeyecek. Ne zaman ki gece ve gündüz birbirini takip eder gider, ne gece gündüzün önüne geçer, bugün ne de gündüz gecenin önüne geçer. Allah'ın yasasıdır, böyle devam eder gider. Ama bir günde diyecek ki Allah, gece ve gündüz bitti dendiği zaman da Allah'ın dediğine, emrine boyun eğerek onlar da bu emri yerine getirecekler. Bugün dünyanın dengesini sağlayan kazıklar görevini gören dağlar, Allah tarafından bir gün kıyamet gününde yürütülecek, gökyüzündeki yıldızlar dökülecek de bugün dünyanın dengesini sağlar gördüğümüz bu dağların o gün yürütülme emrine, yürü emrini de Allah'tan aldıkları için bu konuda bir itaatsizlikleri söz konusu olmayacak. Evet, işte yeryüzüne yaranlıklardan aydınlığa çıkarması için bu hak olan kitabı gönderen Allah yerin ve göğün de sahibidir. Ve veylülil kafirine min azabin şedid. Yazıklar olsun, veyl olsun o insanlara ki onlar ki kimlermiş onlar? Allah'ın veyl olsun, yazıklar olsun dedikleri kimlermiş onlar? Onlar kafirlerdir ki min azabin şedid, azabın en şiddetlisine, çok can alıcı olanına ancak Allah onun kafirler için olduğunu da söyledi. Çok can yakıcı, çok incitici ve de öyle bir incitme ki dünyada eşi ve benzeri olmayan, yaşanılmayan, tahammülü çok güç olan, insan tahammül gücünün çok çok fevkindeki bir azapla Allah'ın yeryüzünün ve gökyüzünün hakimiyetini reddedenlere, Allah'ın peygamberine karşı çıkanlara, Allah'ın vermiş olduğu ilahi mesajı elinin tersiyle iten insanlar için Allah yazıklar olsun dedi. Onlara bir isim verdi. Onlar kafirlerdir dedi. Bu küfürlerinin karşılığı olarak da Allah'tan gerçekten çok acıtıcı bir, çok şiddetli bir azabın da bu kafirler için var olacağını da Allah-u Teala söyledi. Allah bizi inşallah bunlardan korusun. Evet. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. Bu insanlar ki kafirde olan özellikleri de Rabbimiz bizlere söyleyiverecek, bizlere hatırlatacak ve bizlere de diyecek ki sakın ola ki sizlerde bu kafirlerde olan özellikler sizlerde bulunmasın. Sizler kafirler gibi olmayın. İnandım demekle bu iş bitmiyor. Dikkat etmek lazım. Davranışlarımız da onlarınkine benzememesi lazım. Bakın, onlarda olan bir özelliği Allahu Teala bizlere hatırlattı. Dedi ki, ellezine o kafirler ki, yestehibbunel hayatet dünya, dünya hayatını çok severler. Onlar dünya hayatı onlar için biricik sevgi nesnesi olarak bu dünyayı seçerler. Ve bütün ahirette dünyayı alel ahireti, ahirette karşılık onlar dünyaya çok meylederler. Dünyanın süsüne, püsüne, eğlencesine, makamına, mevkisine o kadar bağlılar ki kendilerine ahirette bunların daha büyüğü verilecektir teklifi edildiği zamanda dahi dünyanın süsünü, püsünü, eğlencesini, zevkini ahiret zevkine tercih ederler. Böyle bir özellik, böyle bir düşünce yapısı Müslüman'da değil, Allah der ki bu kafirler içindir der. Müslüman da dünyaya bakış açısıyla dünyaya bakış açısı kafirinkiyle aynı olmamalı. Yani ahiret zevkini dünya zevki için feda etmemeli. Gerçek zevkin, gerçek sefanın, gerçek mutluluğun dünyada tadılanlar değil, ahirette tadılacaklar olduğunu bilmeli de dünyanın zevki ve sefasını onun için yaklaşımı ona göre olmalıdır. Ahiretini dünyanın zevki sefasına feda etmemeli. Bu dünyada alacağı bir alkolden duyacağı haz, bir zinadan duyacağı haz, bir kumardan alacağı sevinç, ahiretin sevinciyle eş olmamalı. Allahu Teala bu dünyada tattıklarından daha büyüğünü, daha da belki kabili kıyas olmayacak kadar büyüğünü öbür dünyada tattıracağını ama bu dünyada da bazı şeylerden, ufak tefek bu zevklerden fedakarlık yapmamız gerektiğini de Allahu Teala bizlere hatırlattı. Evet. Ve yasuttuğuna an sebilillah. Bunlar dünya zevkini ahiret zevkine tercih ederler. Öyle bir şey yaparlar. Daha başka ne yaparlar? Ve yasuttuğuna an sebilillahi. Başkalarının da başkalarının Allah'ın yoluna yönelmesine de engel olurlar. Gelin derler, bu Allah'ın yoluna gitmeyin. Siz zengin olamayacaksınız. Siz mutlu olamayacaksınız. Lüks evlere kavuşamayacaksınız. Allah'ın yolunda giderseniz. Eğer faiz bugünkü ekonomik sistem içerisinde sizler eğer faizli bir işte çok düşük de olsa bu kredi almazsanız bakın hep fakir olarak kalacaksınız gibi Allah'ın yolundan alıkoyucu bir takım düzenler, entikalar çevirirler. Ve yebğûneha ivaca. Onlar Allah yolundan alıkorlarken o yolu da Allah'ın yolunda eğri ve dolambaçlı, böyle insana zarar verici, ulaşılması çok güç bir yermiş gibi göstermeye de çalışırlar. Bunların özellikleri budur. Öyleyse bizler bunların, bu şeytan dostlarının bizim karşımıza çıkarmış oldukları bu engellere, bu düzenlemelere karşı, bu aldatıcı oyunlara karşı uyanık olmamız lazım. Allah'la birlikteliğimiz de ne kadar çok olursa bizim uyanıklığımız da, bizim ferasetimiz de, bizim basiretimiz de o kadar çok açık olur. Elbette ki şeytan bizim karşımıza çıkıp bize açık olarak ben şeytanım demeyecektir. Ama Allah yolundan uzaklaştırmak için gönlümüze hoş gelecek ifadelerle yaklaşacaktır. Bak fakirlikten kurtarma problemini söyleyecektir. Zengin olacağımızı söyleyecektir. Makam mevkilere geleceğimizi söyleyecektir. Ufacık tefecik bizlerden fedakarlıklar bekleyecektir. Öncelikle çığırı bu şekilde açacak. Ondan sonrasında da büyük büyük Allah korusun günahlar işlememize vesile olacaklardır. Bizlerin de bunlara karşı uyanık olması, dikkatli olabilmemiz için diyorum, bizim Allah'la birlikteliğimizin, Peygamberimizle birlikteliğimizin üst seviyede olması lazım. Üst seviyede olabilmek için de bir yol var. Allah'ın kitabı ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Surenin başında Rabbimizin bize indirmiş olduğu bu kitapla alakamız, ilgimiz, onunla konuşmamız, görüşmemiz ne kadar çok olur ise Allah'la birlikteliğimiz de o kadar çok olur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere söylemiş olduğu o güzel hadislerini öyle veya böyle deyip bir takım kendi kendimize problemler yaratmadan Hak Peygamberimizin sünnetine uyduğumuz zamanda da göreceğiz ki biz gerçekten bu Allah'la ve Peygamberle birlikteliğimiz bizlerin yanlış yola gitmesine engel olacaktır. Ulaike fi dalalin ba'id. İşte onlar böylesine Allah'la birlikteliğinde Allah yoluna gitmede sapıklığa, dalalete düşmüş, Allah yoluna yönelen insanlara bir takım entikalar üretmiş olan insanlar var ya, işte bunlar çok uzak ve derin bir sapıklık içerisinde olduğunu da Rabbimiz bizlere hatırlattı. Kim ki bu yola düşerse, Allah yolunun dikenli ve tehlikeli olduğunu söylerse, Allah yoluna yönelen insanları oraya göndermemek için bir takım lehviyatlar üretirse bu insanlar için Allah'tan, hak yoldan ve hakikatten çok uzakta olduklarında bize haber verdi. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٌ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُّبَيِّنَ لَهُمْ. Evet, bir başka hakikati de Allah-u Teala bizlere açıklıyor ve diyor ki, biz hiçbir peygamber göndermedik ki وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. Biz hiçbir peygamber göndermedik ki o peygamber mutlaka hangi kavimden çıkmış ise o kavminin diliyle Allah tarafından peygamberlerimiz bu şekilde gönderilmiştir. Yani gönderilen peygamberlerimiz hangi topluma gelmişlerse lisanları da o kavmin dilinden idi. Niçin? Li yubeyyine lehum. Onlara karşı Allah'ın emirlerini iyice, doğruca, açık bir şekilde onların anlayabilmeleri için, anlamaları için elbette ki peygamberlerimizin de o kavmin diliyle gelmesi kadar mantıklı ve normal bir şey yoktur. Ama küfür mantığı her zaman bir takım yanlışlar, bir takım yamukluklar bulmaktadır. Bugüne kadar bulmuştur, bundan sonra da bulacaktır. zaman zaman peygamberlerimizin neden bir melek gelmedi şeklinde de itirazları olmuştur. Sanki melek gelmiş olsaydı inanacaklardı gibi. O zaman da bir takım bahaneler bulabilirlerdi. Yine aynı şekliyle peygamberlerimizin gönderildiği zaman da madem ki tek Allah'tan geldi, o zaman lisan niye tek değil gibi çok hiç de hoş olmayan, hiç de böyle mantıklı yönü olmayan bir takım yaklaşımların var olduğunu görüyoruz ki Allah da bunu açıklama için elbette ki bir kavme bir peygamber gelmişse en doğal olanı o kavmin diliyle kitabının da kendisine verilmiş olmasıdır. Bundan dolayı da ayıplanacak, bundan dolayı da bir eksiklik olabilecek bir yönü yoktur. Hatta eğer kendi kavminin diliyle gelmemiş olsaydı bunu anlatmak da belki biraz güç olabilirdi. Ama hangi peygamberimiz hangi dille gelirse gelsin bunun çok fazla abartılacak bir yönü yoktur. Bugün biz Türkçe bilen insanlar olarak, Türkiye'de yaşayan Müslümanlar olarak, İran'da yaşayan Müslümanlar olarak bugün Kur'an'ın mesajını, Allah'ın Kur'an'da anlatmak istediklerini kendi dilimize çok rahatça öğrenebiliyoruz. Bu bugün böyle olduğu gibi bundan önceki dönemlerde de böyleydi. Allah-u Teala her peygamberine böylesine değişik peygamberlerimiz değişik kavimlere, milletlere gelmiştir. Her peygamberimize de kendi kavminin diliyle mesajını göndermiştir. Bu çok doğal olanıydı. Bunu da Rabbimiz bu şekilde açıklamış oldu. Evet. فَيُذِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْد۪ي مَنْ يَشَاءُ Allah dedi ki bundan sonra, artık bundan sonra Allah sapmayı dileyeni sapıklık içerisine bırakır, doğru yolu tutmayı dileyeni de doğru yola iletir. Evet, Allah-u Teala'nın bu konuda ve huvel azizul hakim, bunu da söyleyelim, ondan sonra açıklama üzerine gidelim. O Allah ki çok güçlüdür, hiçbir güç Allah'ın gücüne ulaşamaz. O yaptığı her şeyi yerli yerince ve hikmetlice uygunca da yapmıştır. Evet, hidayet konusunda burada peygamberimizin aleyhissalatü vesselamların hepsinin insanların hidayete gelmesi noktasında çok etkili olmadıklarını biz görüyoruz. Bununla bu ayet kerimeyle Rabbimiz buna bize haber veriyor. Yani bir insanın hidayete gelmesi tamamen elbette ki Allah'ın lütfuladır ama kulun da o konuda bir cihdinin, bir gayretinin olması gerekir. Kul istemeden kendisinin böyle bir Allah'ın vahdaniyetine, Allah'ın rububiyetine yönelik bir çalışması, bir gayreti olmadan Allah-u Teala şunlar şunlar Müslüman oldu, şunlar şunlar da kafir oldu demek Allah'ın sünnetullahına, Allah'ın yasasına aykırıdır. Bu konuda peygamberlerimizin bile çok fazla rolünün olmadığını biz biliyoruz. Bakınız Kasas suresinin 56. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle der. Gerçek şu ki sen her sevdiğini doğru yola yöneltemezsin. Fakat o Allah ki yönetmek isteyeni dilediği şekilde doğru yola yönelten ve yine odur ki doğru yola erişecekleri de en iyi bilen Allah-u Teala'dır. Biz bu ayet-i kerimenin sebebi nüzulü olarak şöyle anlatılır. Ebu Talib ile ilgili olarak Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Talib'in Müslüman olmasını istiyor da bunun için de Ebu Talib ölüm deşeğindeyken bile kendisine gel ne olursun Allah'ın tek olduğunu kabul et de müminlerden ol diye kendisine teklif ettiği zaman Ebu Talib de hayır diyor, ben Abdülmuttalib'in dini üzere kalacağım diye böyle bir sözü var ve müşrik olarak kalıyor. Bundan sonra da Peygamberimizin şöyle dediği rivayet edilir. Eğer Allah-u Teala bana izin verirse senin için yardımcı olacağını ifade ettiği zaman Allah-u Teala inneke la tahdi men ahbebte dedi. Sen ne kadar istersen iste, bu konuda ısrarcı olmana gerek yok. Allah senin istedin diye birisini hidayet getirmez. Velakinnallah yehdi men yaşa. Ama Allah bu konuda bir kimsenin hidayeti gelmesi konusunda da en yetkili olan sadece ve sadece Allah'tır. Ve huve a'lemu bil muhtedin. Kimin de hidayete gelmesinin gerekli olduğunu da en iyi bilen Allah-u Teala'dır der bu Kasas suresindeki bu ayet-i kerimede. Yine aynı konuyla ilgili olarak Tövbe suresinde de bir ayet-i kerime var. Orada da Allah-u Teala 113. ayet-i kerime. Orada Allah-u Teala şöyle dedi. Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştıran kimselerin cehennemlik oldukları besbelli olduktan sonra, yakın akrabalar bile olsa, onların bağışlanmaları dilemek artık ne peygambere ne de müminlere, iman edenlere yakışır demek suretiyle, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Ebu Talib'e vermiş olduğu bu sözün geçerli olmadığını da söyler. Hatta yine Tövbe suresinin 80. ayet-i kerimesinde Rabbimiz münafıklar için şöyle der: İstağfir lehum evlâ testağfir lehum. İn testağfir lehum se'ine merraten felen yâfirallâhu lehum. Sen onlar için istersen af dile, bunları affet ya Rabbi de, istersen affet ya Rabbi deme. Hatta seb'ine merraten, onlar için 70 kere bile sen, tabii ki bu rakam meselesi çokluktan kinayedir, 70 defa bile Allah'tan onlar için özür dileyecek olsam bile, falan yağfirallahu lehum, Allah kesinlikle ama kesinlikle onları affetmeyecektir, onları küfürleri sebebiyle, Allah ve peygambere karşı çıkmaları sebebiyle, onların yapmış oldukları o günah fasıklık sebebiyle Allah'ın onları affetmeyeceğini, velev ki onlar adına özür dileyen peygamberimiz bile olmuş olsa. Evet, bu ayetlerden de anlıyoruz ki insanların hidayete gelmesi noktasında tek yetkili olan elbette ki Allah-u Teala'dır. Allah'tan başka Allah peygamberlerimize bile başka sevdikleri birisi için, eğer iman yoksa, eğer Allah'a Rab olarak kabul etmemişlerse, onlar için özür dilenmeyeceğini de yine biz bu ayetlerden anlıyoruz. Hatta aynı benzer bir olayı biz İbrahim peygamberimizin hayatında babası Azer için özür dilemek gibi, tabii ki o İbrahim peygamberimizin şefkatinden, merhametinden, acıma duygusunun çok fazla olmasından dolayıydı. Rabbimiz öyle söylüyor çünkü. Babası için özür dile, af dileyeceğini söylediği zamanda da Allah-u Teala dedi ki baban bir müşriktir, onun için seni af dilemen mümkün değildir dedi İbrahim peygamberimize de. Evet, bu hatırlatmalardan sonra elbette ki burada bizim de çıkarmamız gereken dersler var. Zaman zaman duyuyoruz, işte müftü çocuğudur, hacı çocuğudur, hoca çocuğudur. Bunların hiçbirisi geçerli olan şeyler değildir. Kişiyi kendi yaptığı amelinden başkasının faydası yoktur. Nitekim birçok Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayetlerde bunların örneklerine rastlayabiliyoruz. Evet. Bundan sonra Rabbimiz Musa aleyhisselama döner ve der ki: "Velakat ersenla Musa bi ayatina en ahric kavmeke min ez-zulumati ilen nur ve zekkirhum bi ayyamillah inne fi zalika la ayatin likulli sabbarin şekur." Aynı şekilde bakın, İlk ayet-i kerimede Rabbimiz peygamberimiz aleyhissalatü vesselama لِتُخْرِجَنْ نَاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّرِ dedi. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala Musa aleyhisselama اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّرِ der. Yani ifade aşağı yukarı aynı. Rabbimiz Musa aleyhisselamda olduğu gibi insanları sapıklıktan hidayete çıkmaları için, yine Musa aleyhisselama da Allah-u Teala peygamberimizde olduğu gibi Kur'an'la, Allah'ın ayetleriyle uyarıyor. Kur'an peygamberimiz aleyhissalatü vesselama gelmiş idi. Musa aleyhisselama da Tevrat'la, ayetlerle, bir ayatina diyecek Allah-u Teala bizim ayetlerimizle onları da karanlıklardan aydınlığa çıkar diyecek. وَلَقَدْ اَرْسَلَّ مُوسَى بِآيَاتِنَا. Gerçek şu ki, hakikat şu ki, Musa'yı da kavmine ayetlerimizle gönderdik. Niçin? En ahric kavmeke mine zulümati ilen nuri ve zekkirhum bi eyyamillah. Onların karanlıklardan aydınlığa kavmini senin çıkarman için. Daha niçin? Ve zekkirhum, onları hatırlat. Bi eyyamillah. Allah'ın günlerini hatırlat. Tabii ki buradaki eyyam kelimesinden, eyyamillah, Allah'ın günlerinden kastedilen şey, bizim bildiğimiz bu belli günler değil. Daha önceden belli vakalar vardır. Mesela Nuh tufanı gibi, Ad kavminin yok olması gibi, Semud kavminin başına gelenler gibi, bu tür olaylarda tarihe not düşülen günlerdir. Peygamberimize, Musa peygamberimize Allah-u Teala diyor ki kavmine, bunları hatırlat bak. Geçmiş dönemlerde Allah'ı inkar eden, peygamberin getirdiği mesaja karşı çıkanların sonları ne olmuş? Onları sen bu kavmine hatırlat ki bu günleri bilsinler, gündemlerine alsınlar ki onlar da dalalet içerisinde, sapıklık içerisinde kalmasınlar diye Rabbimiz o günleri de Musa aleyhisselama kavmini hatırlatmasını söyledi. İnne fî zâlike le âyâtin li kulli sabbârin şükûr. Çünkü bu hatırlatmada her türlü sıkıntıya göğüs germesini ve Allah'a yürekten şükretmesini bilen herkes için ibretler ve de öğütler vardır. İnne fî zâlike le âyât, ayet var. Li kulli sabbârin şükûr. Şükredenler için de bu anlatılan olaylarda ibretler var. Sabredenler için de. Sabreden insanlar, peygamberlerimize karşı çıkan insanların o zulüm ve işkenceleri karşısında sabredenler, bunun neticesinde bu mükafata erdiler. Şükredenler de aynı mükafatla karşı karşıya kaldılar. Onun için de Rabbimiz, şükredenler için de güzel güzel örnekler var, sabredenler için de güzel güzel örnekler var, der Allah-u Teala. Ve iz kâle Musa li kavmihi, Musa aleyhisselam kavmine dedi ki, üzkürû ni'metallâhi aleyküm. Kur'an'da Yahudilerle ilgili olarak belki de en çok duyduğumuz hatırlatmalardan bir tanesini Rabbimiz birçok yerde hatırlattığı gibi burada da hatırlatıyor. Musa aleyhisselamın kavminin de Allah'ın vermiş olduğu nimetleri. Allah'ın nimetleri hatırlayın. Sizin üzerinizde olan, sizin üzerinize vermiş olduğu nimetleri hatırlayın. İz enceynâküm min âli firavne. O ne yaptı sizi? Musa aleyhisselamın kavmine vermiş olduğu nimetlerin en önde gelenleri Firavun'un zulmünün altından sizi kurtardı. O zulümde ne vardı? Yesumunekum su'el azabi. O size azabın en dayanılmazını çektiriyordu. En kötüsünü. Azabın en kötüsünü size tattırıyordu o. Ne yaparak? Ve yüzebbihune ebnâekum ve yestahyune nisâekum. Sizin bu azabın en kötüsü olarak da tarif ettiği Rabbimizin erkek çocuklarınızı öldürüyor, kızlarınız da sağ bırakıyorlardı. Böyle bir olayı Rabbimiz bize azabın en kötüsü olarak takdim etti, en kötüsü olarak anlattı. Tabi buradaki erkek çocuklarının öldürüp de kız çocukların bırakılması, bunların Allah korusun ırzına namusuna tasallut edilmesi meselesi vardır. Bundan dolayı Allah bilir ama Rabbimiz bunu kötü olarak bıraktı. Yani azabın en kötüsü olarak belirtti. İmam Şafii bir İslam beldesinin gayrimüslimlerin eline geçtiği zaman Kabe'ye bakarak şöyle dediğini hatırlıyoruz. Ve de çok güzel bir sözdür İmam Şafii'nin bu sözü. Ey Kabe, keşke yakılan yıkılan sen olsaydın. Çünkü seni yakıp yıkıldığı zaman seniden yapmak mümkündür ama yıkılan bir Müslüman kadının namusunu, iffetini yapmak, yeniden ihya etmek mümkün değildir, diyor İmam-ı Şafii. Onun için de bu ve yastahyune nisaeküm, kadınların hayatta bırakılması gerçekten yapılan zulümlerin, işkencelerin, azapların en kötüsüydü. Ve fî zâliküm belâ ümmir rabbiküm azîm. İşte bunlar size Rabbinizden büyük bir sınamasıydı, demiş, diyor Musa aleyhisselam kavmine. Bu sizin için Allah'tan büyük bir imtihandı, bilirseniz, anlarsanız, ama siz bunu Yahudilerin genel tarihine baktığımız zaman ise bu kadar nimeti, böyle bir zulümden kurtulmuş olmalarına rağmen hemen de peygamberlerin getirdiği mesajı bırakıp başka yollara, sapıklıklara, dalalete düştüklerini görüyoruz. Bu hatırlatmayı peygamberimiz o gün Musa aleyhisselamla ilgili olarak bu iki ayet-i kerimeyi Rabbimiz o gün peygamberimizin ashabına hatırlattı, peygamberimize hatırlattı. Aynısını da bugün bize hatırlatıyor. Ve iz te'ezzene rabbukum le in şekertum le ezidennekum ve le in kefertum inne azabi le şedid. Ve bir de yine siz hatırlayın ki, dedi Allahu Teala, muhakkak ki bana şükrederseniz, Rabbiniz size şöyle bildiriyor, siz şükrederseniz, Allah'a olan şükrünü artırırsanız, le ezidennekum ve le in kefertum inne azabi le şedid, eğer şükrünü artırırsanız Allah da size kat kat fazlasıyla bu şükrünüzün karşılığı olarak size bir takım nimetler verir. Ve le in kefertum inne azabi le şedid, eğer inkar ederseniz, küfrederseniz, nankörlük ederse bilin ki Allah'ın azabı gerçekten çok çetindir, der Allahu Teala. Evet, burada sıralamaya dikkat edersek Allahu Teala öncelikle bizden şükretmemizi, arkasında da nimeti artıracağını söylüyor. Yani aynen Fatiha suresindeki İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn aklıma geldi. Yani önce ibadet etmek var, Sonrasında ise Allah'tan yardım istemek var. Demek ki biz bir iş yapacağımız zaman, Allah'tan bir şey isteyeceğimiz zaman, biz eğer malımızın, mülkümüzün artmasını istediğimiz helal olan şey ne ise, öncelikle biz bir şükredelim, sonrasında Allah-u Teala onu artıracaktır. Allah'tan bir isteğimiz mi var? Allah'tan bir yardım mı isteyeceğiz? Önce Allah'a ibadette, kullukta samimi olalım. Ondan sonrasında Rabbimiz bize yardım edecektir. Böyle anlamak lazım. Biraz bugün biz mesela adaklarda şöyle bir yaklaşım sergileniyor. Ya Rabbi, askerdeki çocuğum gelirse, böyle bir şart koşma. En azından geldiği zaman demek gerekiyor. Veyahut da daha güzel olanı diyorum ben. Öncesinde bir alırsınız, bir kurban kesersiniz çocuğunuz askerdeyken ve bunu fakir fukaraya dağıtırsınız da ondan sonra da dersiniz ki Rabbim inşallah bu yapmış olduğum ibadet yüzü suyu hürmetine, falan yerdeki, tekkedeki, türbedeki zat-ı muhterem yüzü suyu hürmetine değil bakın. Yaptığım bu ibadet yüzü suyu hürmetine benim çocuğum da sağ salim bana kavuştur diye Allah'a dua edebiliriz. Müslümancası herhalde Kur'an'ın bize anlattığı mesaj çerçevesinde olması gereken budur diye düşünüyorum. Evet, bugünkü sohbetimiz buraya kadardı. İnşallah bir başka sohbetimizde kaldığımız yerden devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.